İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 41.
Sen bize diyorsun ki ulaşmaya çabaladığınız şeye tamamıyla ulaşamıyorsunuz. Zorlamayı ve malı mülkü tanımıyor ama onlardan faydalanıyorsunuz. Madem ki biz insanları kandırıyoruz, o zaman bizimle konuşmaya, bize öfkelenmeye, bizi fitlemeye değmez. Sadece bizden tiksinirsiniz, olur biter. Biz de bu hor görülmeyi seve seve kabul ederiz. Çünkü felsefemizde hiçliğini bilmek de vardır. Fakat inandığımız şeylere ulaşmak için canla başla çalışıyorsak, insanları aldattığımızı söylemek haksızlık olur. Kardeşlerim ve ben Allah'ın kanunlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Fakat zenginlik ön için değil, başka şeyler için. Biz de sizin gibi mutluluğu arıyoruz. Aramızdaki fark, mutluluğu farklı yerlerde arıyoruz. Siz mutluluğu para ve ünle arıyorsunuz. Biz buna inanmıyoruz. Dinimiz bize mutluluğun her şeyi vermede olduğunu söyler. Nasıl ki bitkiler ışığa dönmekten kendilerini alamazlar, biz de saadeti nerede görürsek ona ulaşmak için istenilen her şeyi yapmaktan kendimizi alamayız. Fakat başka türlü nasıl olur? Sizler de aynısınız. Sizin amacınız en güzel kadını, en büyük serveti elde etmektir. Ama hanginiz ulaştı sanki? Nişancı hedefe isabet ettiremediği için nişan almaktan vazgeçmez. Bizimki de bu misal. Biz saadeti arıyoruz. Ama ona tam olarak ulaşamıyoruz. Sonra herkes kendine göre ayrı ayrı yollardan ulaşmaya çalışır. Fakat siz insan bilgisine inanmıyor, ondan yüz çeviriyorsunuz. Sonra sadece haça girilmiş peygamberinize inanıyorsunuz. Beni sizden uzaklaştıran asıl şey de kölece onun karşısında boyun eğmeniz. Yine yanılıyorsun. İnandığımız peygamber böyle buyurduğu için böyle yaptığımızı sanan herkes yanılıyor. Tam aksine gerçeği öğrenmek, Allah'a ulaşmak, mutluluğa ermek isteyen her insan farkında olmadan İsa'nın yürüdüğü yola çıkar. Onu kendi yürüdüğü yolun önünde görür. Allah'ı sevenler ve ona ulaşmak isteyenler er geç bu yolda birbiriyle karşılaşır. İsa Allah'ın kulu ve elçisidir. Allah ile insanlar arasında aracıdır. Yuhi karşılık vermeden uzun zaman sustuktan sonra mutlu musun diye sormuş. Pamfili'yi gülümseyerek, daha iyi bir şey istemiyorum fakat bazen içimde bunu hak etmediğime dair bir duygu hissediyorum. Niçin bu kadar mutluyum diye. Haklısın. O zaman o adamla karşılaşmayıp yanınıza gelseydim belki daha mutlu olurdum. Madem böyle düşünüyorsun, sana engel olan mı var? Ya karın? Onun Hristiyanlığa yatkın olduğunu söylüyordun. O da gelir seninle. İyi ama bir defa başladık bu hayata. Onu bir yana atamayız. Başladığımız şeyi yürütmeliyiz. Yani bunları söylerken anne babasının, dostlarının hoşnutsuzluklarını, böyle bir değişiklik için harcanması gereken çabayı düşünmüştü. O sırada dükkan kapısına bir gençle beraber Pamfili'nin kız arkadaşı gelmiş. Pamfili çıkıp yanlarına gittiğinde gencin deri almak için Kiril tarafından gönderildiğini öğrenmiş. Pamfili genci buğdayı alıp Magdalena ile gitmesini, derileri kendisinin götürebileceğini, böylesinin daha uygun olacağını söylemiş. Genç Magdalena'nın onunla birlikte gitmesinin daha uygun olacağını söyleyerek uzaklaşmış oradan. Yuhi Pamfili'yi tanıdık bir tüccarın yanına götürmüş ve buğday almış. Pamfili ağır olan çuvalı alıp hafif olanı Magdalena'ya vererek Yuhi ile vedalaşmış. Kızla birlikte yürüyüp giderken sokağın dönemecinde durup Yuhi'ye bakmış. Gülümsemiş ve başıyla selamlamış. Sonra da sevinçli bir şekilde dönüp Magdalena'ya bir şeyler anlatmış. Bir müddet sonra ikisi de gözden kaybolmuş. Yuhi karar verdiği zaman yanlarına gitmenin daha iyi olacağını düşünmüş biraz. Aklına hep Pamfili'nin uzun boylu, güçlü kuvvetli, ışıklı gözleriyle sepet taşıyan kız arkadaşı, bir de akşam döneceği narin, şık, güzel ama gerdanlık ve bilezikleriyle çok soğuk görünen karısı halılara oturmuş, yastıklara yaslanmış olarak geliyormuş. Fakat Yuhi'nin bunları düşünecek fazla vakti yokmuş. Tüccar arkadaşları gelmiş ve her günkü işlerine başlamışlar. Öğleye doğru içki içmişler, sabahı kadınlarla etmişler. 6. Bu konuşmalardan sonra aradan 10 yıl geçmiş. Yuri bir daha Pamfili'yi görmemiş. Konuşmalarını da yavaş yavaş unutmuş. Kafasındaki Hristiyan hayatına ait izler de silinip gitmiş. Yuri'nin hayatı yolunda gidiyormuş. Babası ölünce onun bütün ticaret işlerini eline almış. İşleri de bir hayli karışıkmış. Afrika'da alıcıları satıcıları varmış. Birçok idarecisi alacakları borçları varmış. Yuri farkında olmadan işlere dalmış ve bütün zamanını buna verir olmuş. Ayrıca yeni bir kaygısı daha varmış. Bir kamu işinin başına geçmiş. Egosunu tatmin eden bu iş onun başını döndürüyormuş. Güzel konuşan, akıllı bir adam olduğu için sivrilmiş ve toplum içinde yüksek bir mevkiye gelmiş. Bu zaman içinde bir de 3 çocuğu olmuş. Fakat bu 3 çocuk onu karısından uzaklaştırmış. Karısı güzelliğini ve tazeliğini iyice kaybetmiş. Artık kocasıyla da çok az ilgilenir olmuş. Bütün ilgi ve şefkatini çocuklarına yöneltmiş. Putperestlerin adetine göre anneler çocuklarını süt anneye vermelerine rağmen Yüreği karısını hep çocuklarının yanında buluyormuş. Karısı kendi odasında değil de hep çocukların odasında olurmuş. Çocuklarsa huzur vereceği yerde Yüreğin canını sıkıyorlarmış. Yuri bu işlere daldıktan sonra eski çılgın yaşayışını bırakmış. Fakat işten sonra güzel bir dinlenmeye ihtiyacı varmış. Bunu karısının yanında bulamıyormuş. Çünkü karısı bütün gününü Hristiyan kölesinin yanında geçiriyormuş. Yeni dine gittikçe daha çok ısınıyor, hayatında putperestlikle ilgili Yuri'nin çok sevdiği ne varsa dışlıyormuş. Yuri aradığını karısında bulamayınca başka kadınlarla düşüp kalkmaya başlamış. İşlerinden geri kalan zamanını hep onların yanında geçiriyormuş. Yuri'ye bu zamanlarda mutlu olup olmadığı sorulsa verecek cevap bulamazmış. İşleri başından aşkınmış. Bir işten diğerine, bir zevkten öbürüne geçiyor. İkincisinden mutlaka hoşlanacağını umuyor, öyle sürüp gitmesini istiyormuş. Fakat hiçbir iş kendisini doyurmuyormuş. Hangi işten yakasını daha çabuk sıyırırsa o kadar rahatlıyormuş. Her zevki mutlaka bir şey zehirliyor, sıkıntı içinde sona eriyormuş. Bütün bunlar arasında Yuri olimpiyatlara katılmış. Koşularda yarış arabasını bitiş çizgisine doğru başarıyla götürüyormuş. O sırada birden başka bir yarışçı ortaya atılıp onu geçmiş. Aniden arabalar çarpışmış ve Yuri'nin arabası parçalanmış. Kendisi yere düşmüş, iki kaburga kemiğiyle kolu kırılmış. Yaraları ağırmış ama ölüm tehlikesi yokmuş. Yuri'yi evine götürmüşler, 3 ay yataktan kalkamadan yatmış. Bu 3 ay içinde, acı içinde kıvranırken bir yandan da düşünüyormuş. Kendi hayatını bir başkasının hayatı gibi incelemek için boş vakti varmış. Hele bir de bu arada başına gelen 3 şey onun hayatını tümden karartıyormuş. Birincisi, babasının çok güvendiği bir köle Afrika'dan getireceği mücevherlerle birlikte ortadan kaybolmuş. İkincisi, metresi kendisini terk etmiş ve başka birini bulmuş. Üçüncüsü ise seçilmeyi umduğu belediye başkanlığına o hastayken rakibi geçmiş. Bütün bu olumsuzluklar arabası bir parmak soldan gidiyor diye olmuş. Yatağında yalnız yatarken mutluluğun ne kadar boş tesadüflere bağlı olduğunu düşünmeye başlamış. Bu düşünceler ona daha önceki acılarını hatırlatmış. Bu anıları yanından hiç ayrılmayan Hristiyan köleden ne öğrendiyse gelip bir bir anlatan karısının konuşmaları ile daha da canlanıyormuş. Köle kadın bir zamanlar Pamfili'nin oturduğu köyde oturuyormuş ve onu tanıyormuş. Yuri kadını görmek istemiş ve yanına gelince Pamfili'yi sormuş. O da şunları anlatmış. Pamfili en iyi kardeşlerden biridir. Herkes onu sever sayar. 10 yıl önce Magdalena ile evlendi. Birkaç çocukları oldu. Kim Allah'ın insanları mutluluk için yarattığına inanmazsa gidip onları görmeli. Kadın gittikten sonra Yuri anlatılanlar üzerine düşüncelere dalmış. Pamfili'nin hayatıyla kendi hayatını kıyaslamak istemiyormuş. Bu onuruna dokunuyormuş. Oyalanmak için karısının bıraktığı Yunanca el yazmasını alıp okumaya başlamış. Şunlar yazıyormuş el yazmasında. İnsan için 2 yol vardır. Biri hayat, diğeri ölüm yolu. Hayat yolu önce seni yaratan Allah'ı sevmendir. Sonra yakınını kendin gibi sevmelisin. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmamalısın. Bu din şöyle der: sizi lanetleyenleri siz kutsayın. Düşmanlarınız için dua edin. Çünkü sizi sevenleri zaten seversiniz. Size diş bileyenleri sevin. O zaman onlar sizin düşmanınız olmaz. Şehvetten ve dünya tutkularından uzaklaşın. Bir yanağını vurursa öbür yanağını çevir. O zaman kemale ermiş olursun. Birisini kendisiyle beraber 1 kilometre yol yürümeye zorlarsa onunla 2 kilometre yürü. Birisinin malını alırsa geri isteme. Çünkü istememek elindedir. Biri paltonu isterse ona gömleğini de ver. Senden bir şey isteyene istediğini ver ve bir daha geri isteme. Çünkü Allah verdiği rızıkların herkese dağıtılmasını ister. Onun buyruğuna göre veren mutlu olur. Oğlum, her kötülükten ve kötülüğü andıran her şeyden kaç. Öfkelenme, çünkü öfke insanı adam öldürmeye kadar götürür. Kıskanç, kavgacı ve taşkın olma, çünkü hepsinden cinayet çıkar. Oğlum, şehvete kapılma, çünkü şehvet zinaya götürür. Hayasız olma, çünkü bundan hıyanet çıkar. Oğlum, yalan söyleme, çünkü yalan hırsızlığa götürür. Para canlısı ve kibirli olma, çünkü ikisinden de hırsızlık çıkar. Oğlum, şikayetçi olma, çünkü bu Allah'a küfre kadar gider. Uysal ol, çünkü dünya uysallara kalır. Sabırlı, merhametli, yumuşak başlı, iyi yürekli ol. Kinci olma, işittiğin sözlerden her zaman titre. Kibirlenip ruhunu küstahça hareketlere kaptırma. Ruhun kibirlilere yanaşmasın ama hak yolunda olanlara, yumuşak başlı olanlara yüzünü döndür. Başına gelen her şeyi Allah'tan bil ve bunu mutluluk olarak kabul et. Oğlum, bölünmeye sebep olma. Çekişenleri uzlaştır. Almak için el uzatma. Verirken de avucunu kapama. Bir şeyi verirken duraksama, homurdanma. Böylece mutlak bağışlayıcı bilirsin. Muhtaç olandan yüz çevirme. Her şeyini kardeşinle paylaş. Hiçbir şeye benim malımdır deme. Çünkü ruhta ortak olan maddeye daha çok ortaktır. Çocuklarını daha ilk yaşından Allah sevgisini aşıla. Öfkelenip kölelerini azarlama. Sonra Allah sevgisini bırakırlar. Allah şüphesiz ki ikinizden de üstündür. O kişilere bakarak çağırmaz sizi. O ruhun hazırladığı kişilikleri çağırır. Ölüm yolu ise kötü ve lanetlerle doludur. Öldürme, hainlik, şehvet, zina, hırsızlık, putperestlik, vahşilik, zehirleme, yağmacılık, yalancı tanıklık, ikiyüzlülük, sahtekarlık, katı yüreklilik, gurur, kin, açgözlülük, küfürbazlık, kıskançlık, küstahlık, böbürlenme, övünme hep bu yoldadır. İyileri ezenler, gerçeği çekemeyenler, yalanı sevenler, doğruluğun mükafatını vermeyenler, iyiliğe ve dine göre düşünmeye yanaşmayanlar, fenalığa sarılanlar, uysallıktan sabırdan uzak olanlar, hoppalığı sevenler, mükafat peşinde koşanlar, yakınlarının acılarına ortak olmayanlar, sıkıntı çekenlere yardım etmeyenler, yaradanı bilmeyenler, çocukları öldürenler, muhtaçları hor görenler, işkence edenler, günaha girenler hep bu yoldadır. Çocuklar, bütün bu insanlardan sakının. El yazmasını tam olarak bitirmeden gerçeği öğrenmek isteği gelmiş yüreğin içinden. Tıpkı yabancı insanların fikirlerini okuyup da yazarla ruhu kaynaşan insanlar gibi bir ruh haline kapılmış. Bu hal genelde birçoklarının fark etmediği bir haldir. Hayatta görülen en gizli ve önemli haldir. Böylece canlı denilen adam ölü denilenlerle birlikte tek bir hayat sürmüş olur. İşte bunun gibi Yüley'in ruhu da el yazmalarını yazanların ruhu ile birleşmiş ve bundan sonra oturup hayatını gözden geçirmiş. Birden bütün hayatı ona tüyler ürperten bir yanılma gibi görünmüş. O yaşamak yerine hayatın acısı, kaygısı ve baştan çıkarıcı tarafıyla gerçekleştirmiş. gerçek hayatı yok etmiş olduğunu anlamış. Kendi kendine hayatımı yok etmek istemiyorum, yaşamak, hayat yolunda yürümek istiyorum demiş. Pamfili'nin önceki konuşmalarında söylediği her şeyi hatırlamış. Her şey şimdi ona açık ve su götürmez gerçekler gibi geliyormuş. Nasıl olup da o zaman o yabancıya kanarak gitmekten vazgeçtiğine şaşırmış. Sonra adamın "Hayatı anladıktan sonra git." sözlerini hatırlamış. Hayatı anladığını ve bir şeyi bulamadığını düşünmüş. Pamfili her gideni kim olursa olsun yanlarına kabul ettiklerini söylemişti diye geçirmiş aklından. Evet, epey zaman yolumu şaşırdım, acı çektim. Fakat artık her şeyi bırakıp yanlarına gideceğim. Bu yazıda söylenilen gibi yaşayacağım demiş. Bu düşüncelerini karısına açtığında karısı heyecanla karşılamış. O zaten buna dünden razıymış. Fakat bu kararı nasıl yerine getirebileceklerini bilmiyorlarmış. Çünkü çocukları düşünüyorlarmış. Beraberlerinde götürmenin mi yoksa büyük annelerinin yanına bırakmanın mı daha iyi olacağına karar veremiyorlarmış. Fakat beraberlerinde götüremezlermiş çünkü bugüne kadar onları çok nazlı büyütmüşler. Şimdi onları kupkuru bir hayatın güçlüklerine nasıl atabiliriz diyorlarmış. Köle kadın da onlarla birlikte gelmek istiyormuş. Fakat anne çocukları için kaygılanıyormuş. En sonunda onları büyük annelerine bırakmaya karar vermişler. Biz de yalnız gideriz diyormuş karısı. Karı koca böylece her şeyi kararlaştırmışlar. Sadece Yüleğin iyileşmesini bekliyorlarmış.
Ayrım sonu.